Ayrım 37. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 492. Bu dilekçeyi göndermemden sonra müfettişlerin atanıp olaya el konulacağı kadar bir süre bekledikten sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den randevu alıp 12 Ocak 2010 tarihinde sabah erkenden ziyaretine gittim. Ona da durumu anlattım. Bakan dinlemeler konusuna hakimdi. İsimsiz dinleme olamayacağını söyledi. Ben ısrar edince Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda TİP, Başkan Fethi Şimşek'i telefonla aradı, konuyu ona sordu. Konuşmaları ben de duyuyordum. TİP Başkanı Fethi Bey adli dinlemelerde isimsiz dinlemenin olmadığını, olanlara da itiraz ettiklerini, ancak istihbari dinlemelerde çok miktarda isimsiz dinleme olduğunu söyledi. Adalet Bakanı beni geçmişimden dolayı da sevdiğini anlatıp, dilekçe vermeden ve adım geçmeden de denetleme yapılabileceğini, dilekçemi geri alabileceğimi ifade etti. Benim adımın yıpranmasını istemiyordu. Ben hayır, mahzuru yok, dilekçem işleme konsun diye karşılık verdim. Sonra bu isimsiz istihbari dinleme sisteminin nasıl çalıştığı, tüm hukuksuz dinlemelerin ortaya çıkarılması için nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlatan bir not olursa işe yarayacağını söyleyince bu notu hazırlayıp özel kaleme gönderebileceğimi belirttim. Ayrıca dilekçemin işleme konmasını da istediğimi dile getirdim. Çünkü gizli saklı ihbarda bulunan bir kişi olarak gözükmek istemiyordum. Yanlış doğru neyse açıkça yapmalıydım. Kendimi saklayarak bunu yaparsam rahatsız olurdum. Korktuğum, kişiliğimden ödün verdiğim hissine kapılıyordum. Bunun için adım ve imzamla şikayetçi olmalıydım. Bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyordum. Şikayet ettiklerimin çoğu eski arkadaşlarımdı. Ayrıca bunun ne riskler taşıdığını, hayatımın bundan sonrasını zehir edeceğini hiç kimsenin bilmeyeceği kadar farkındayım ama yine de yapmalıydım. Dilekçem İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verdiğimin aynısı gibiydi ama biraz farklılıklar vardı. En önemli farklılık İçişleri Bakanlığı'na verdiğimde, dilekçede Emniyet İstihbarat Dairesi'nin denetlenmesini talep ederken, Adalet Bakanlığı'na verdiğim bu dilekçede hukuka aykırı karar veren hakimlerden davacı olduğumu belirterek, bunlar için adalet müfettişi görevlendirilmesini ve ayrıca bu olayın tahkiki için İstanbul ve Ankara savcılıklarına dosyanın gönderilmesini talep ettim. Dilekçem aynısı ile aşağıdaki gibiydi. Adalet Bakanlığı'na, Ankara. Kesin olarak aldığım bilgilere göre hakkımda komplo hazırlığında olan emniyet içerisindeki bazı kişiler tarafından hakikat ilafına tanzim edilen rapor, tutanak, ihbarlar dayanak gösterilerek sanki başka olaylar ve başka kişiler dinlenmek isteniyormuş gibi benim ve yakın dostlarımın kullandığı telefonlar 07.11.2009 tarihinde İstanbul TCK 250'ye göre yetkilendirilmiş mahkemenin hakiminden alınan karar ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesince dinlenmeye başlanmıştır. İstihbarat biriminin iç işleyiş biçimi ve dinleme sisteminin çalışma şekli dikkate alındığında bu durumun merkezde İstihbarat Daire Başkanlığındaki ilgili amirlerin bilgisi hatta direktifleri olmaksızın yürütülmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyim. Beni ne amaçla kullandığımı ve telefon numarasını bilmelerine rağmen farklı kişi ismi yazılarak ve telefon numarasına değil telefon makinesinin IMEI numarası üzerinde yasal mevzuata aykırı olarak hakimce karar verildiği bu karar mevzuata aykırıdır. Konuyu düzenleyen mevzuata göre ek fıkra 37.2005-5397'ye 1. madde. Kararda ve yazılı emirde hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodundan belirlenebilenler ile nokta nokta nokta hakim nokta nokta karar verebilir denmesine rağmen mahkemelerden isimsiz, numarasız, ne amaçla verildiği açıklanmayan, keyfiliğe zemin hazırlayan kararlar verildiği, bu durumun alenen hukuka aykırılık teşkil ettiği kanaatindeyim. Bugüne kadarki memuriyet hayatımda hiçbir kanunsuz ilişki içerisinde olmadım. Tüm kamu hayatım kameraya çekiliyor gibi kabul edip hiçbir anında yüzümü kızartacak davranış içerisinde olmamaya gayret gösteriyorum. Görevim ve bugüne kadarki çizgim nedeniyle belli çevrelerin hedefi olabileceğimi düşünerek özel dost ve arkadaşlarımla ilişkilerimde zaman zaman adıma kayıtlı olmayan yakın arkadaşlarım adına kayıtlı telefonlar kullanmaktayım. Dinlemenin amacı özel ilişkilerimle irtibatlarım hakkında bilgi alınıp daha sonrasında komplo kurularak oradan benim kamuoyundaki imajımı sarsmaya yöneliktir. Bunu yapanlar basın mensuplarına yakın gelecekte Hanefi avcının imajını bozacak şeyler yapacağız demekten tereddüt bile duymamaktadırlar. Emniyet Genel Müdürlüğü açısından istihbari dinlemeleri düzenleyen 2559 sayılı yasanın ek 7. maddesine ek yapan 5397 sayılı yasanın son fıkralarında aynen. Ek fıkra 37-2005 5397'ye 1. madde. Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar 1. fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet Savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. Ek fıkra 37-2005 5397'ye 1. madde. Hakim kararları ve yazılı emirler Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. Ek fıkra 37-2005 5397'ye 1. madde. Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları ... tarafından yapılır. Ek fıkra 37-2005 5397'ye 1. madde. Bu maddede belirlenen usul ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Bu şekilde sahte ve gerçeğe aykırı rapor ve evrak tanzim edenler, adli makamlara kasıtlı yanlış bilgi vererek karar alanlar, komplo hazırlama içerisinde olanlar, hukuka aykırı biçimde dinleme, izleme yapanların tüm suçlarını maddi delillerle ortaya çıkarmak mümkündür. Bunun için 1. En başta hakikat hilafına gerekçeler göstererek İstanbul 250. madde ile yetkilendirilen mahkeme hakimliğinde 07.11.2009 tarihinde aldıkları kararı ilgili mahkeme hakiminden, İstanbul İstihbarat Şubesi'nden, İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan, TİB'den temin etmek mümkündür. Yasa gereği bu kararları ve dinleme ile ilgili tutanakları denetim için hazır bulundurma mecburiyeti vardır. Bu kararda birden fazla imei veya telno hakkında karar alınmış ise benim hakkımda alınan karar şu an bende mevcut ve kullandığım 531-730-70... veya 531-730-70... telefon veya bu telefonun takılı olduğu 356-423-023 390-090 veya 354-180-034-086-415 nolu telefonun IMEI numarasına, ayrıca arkadaşım Necdet Kılıç'ın 531-742-87... nolu telefonu veya takılı olduğu 359-740-001-170-330 nolu IMEI numarası hakkında karar alındığı görülecektir. 2. Dinleme kararı hukuka aykırı olarak verilmiştir. Yasal şartlara haiz değildir. Bu şekilde verilen kararlar ile kişilerin özgürlükleri tehdit altına alınmakta olup, bu tür kararların veren kişilerin ve sorumluluğun tespiti için adalet müfettişleri marifetiyle soruşturma yapılması ve bu soruşturma sonunda suç işlediği belirlenen ilgililer hakkında resen Cumhuriyet Savcıları tarafından tahkikat açılmasında zaruret vardır. Verilen karardaki bu telefonların HTS raporu incelenirse, bu işi yapanlar her zaman bu bilgileri inceleme imkanına sahiptirler. 531-730-70... ve 531-730-70... oğlu telefonların konuşmaya açıldığı ilk günden bu yana yalnız birebir iki telefonun karşılıklı görüşme ve mesajlaşması olduğu ve bu telefonlar kararı almak için müracaat eden İstanbul İstihbarat Şubesi'nin görev alanında olmadığı görülecektir. Esasen uzun süreden beri başta Emniyet Genel Müdürlüğü yöneticileri olmak üzere bazı kamu görevlilerini veya yakınlarının hakikat hilafına oluşturulan rapor ve tutanaklara dayanarak bu konuyu düzenleyen 2559 sayılı yasanın ek 7. maddesine 307-2005 tarih ve 5397 sayılı kanunun 1. maddesiyle eklenen hususlara aykırı olarak istihbari dinleme kararları alarak kanunsuz olarak dinlendiği, daha sonra burada elde edilen bilgileri kötü niyetli olarak kullanıldığı ortaya çıkaran emarelerden anlaşılmaktadır. Sorunun asıl kaynağının istihbarat birimlerinin önleme dinleme kararlarının 250. madde ile yetkili hakimlerce usule uygun olmadan verilmesi, kişilerin numaralarına değil telefon makinesinin IMEI numarası gibi kimsenin bilmediği, gizlemeye elverişli veriler üzerinde verilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Halbuki bu IMEI numaralı telefonlar hangi numarada kullanılmaktadır diye araştırılıp öğrenilmesi mümkün iken, bu yapılmayıp gizlice devlet yöneticileri dahil herkesin kolayca dinlenmesine imkan sağlanmaktadır. Ve bu yöntemin çok yaygın olarak kullanıldığı ortaya çıkan emarelerden anlaşılmaktadır. 5397 sayılı yasa ile tanınan istihbari dinleme kararları gizlilik gerekçesiyle denetlenmediğinden keyfilik yaratmaktadır. Bu kanunsuz dinlemeler yıllar sonra da her zaman ortaya çıkarılıp ilgilileri hakkında işlem yapmak mümkün olduğu gibi alınan kararlar ve dinleme bilgilerinin santraller dahil birçok yerde kayıtları olduğundan tüm izlerin silinmesi mümkün değildir. Bugün bu olayda maddi deliller vardır ve araştırılır ise yalnız hakkımda yapılan kanunsuz dinlemeler değil, tüm diğer kişiler hakkında yapılan kanunsuz izleme ve dinlemelerin delillerini bulmak mümkündür. Bunu yapan kişiler hakkında davacı ve şikayetçiyim. Verilen kararların adli olarak incelenmesini, hukuka aykırı davranan tespit edilecek kişiler hakkında kanuni işlemlerin yapılmasını, kanuna aykırı olarak yasal unsurları taşımayan, numarasız, isimsiz verilen dinleme kararları ve verenler hakkında kanuni gereğin yapılmasını, bu işlemler için adalet müfettişi görevlendirilmesini, ayrıca İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına konunun araştırılması için bildirimde bulunulmasını, arz ve talep ederim. 12 Ocak 2010 Hanefi Avcı imza Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Tel Özel 0505-217... ve 0532-436... Tel İş 0505-826... İş 0222-230... ve 233... E-mail hanefiavci@yahoo.com. Dilekçeyi verip Eskişehir'e döndüm. Hukuksuz olarak yapılan önleme dinlemelerinin nasıl ortaya çıkarılacağını anlatan notu yazdım ve kapalı zarfla Adalet Bakanı'na verilmek üzere bakanın özel kalem müdürüne yine polis Ramazan ile bir gün sonra gönderdim. Bu not olayı biraz daha ayrıntılı açıklayacak şekilde istihbari amaçlı önleme dinlemeleriyle ilgili sorunlar başlıklıydı. Aynısıyla aşağıdaki gibiydi. İstihbari amaçlı önleme dinlemeleri ile ilgili sorunlar. 1. Dinlenmek istenen kişiler kamuoyunda bilinen adları duyulan şahıslar ise isimleri yanlış yazılarak başkaları adına karar alınıp dinleme yapılmaktadır. Hiç kimse bu telefon bu isme kayıtlı mıdır diye kontrol etmemektedir. Bu boşluktan yararlanan kötü niyetli kişiler kanunsuz dinleme yapmakta ve buradan elde edilen bilgiler şantaj ve benzeri başka amaçlarla kullanılmaktadır. 2. Telefon numarasına değil numarayı bilmelerine rağmen telefon makinesinin IMEI numarası üzerinden karar alınmaktadır. Hiç kimse kullandığı telefonun IMEI numarasını bilmediğinden tüm devlet yetkilileri dahil herkesin bu şekilde dinlenme imkanı vardır. Zaten bir süre sonra telefon makineleri eskiyip değiştirildiğinden kimin kimi dinlediğinin anlaşılması mümkün değildir. Bazen hiç isim telefon numarası dahi yazmadan kanuni şartları taşımayan sadece IMEI numarası üzerinden dinleme kararları alınmaktadır. 3. Önleme dinlemelerinde kanunun hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodundan belirlenebilenler ile ...... hakim... ... karar verebilir dendiğinden illegal terörist örgütleri takip için kolaylık olarak verilen bu inisiyatiften istifade ile dinlenmek istenen kamuoyunca tanınan kişilerin kimlikleri, telefon numaraları vesaire her şey bilinmesine rağmen isimsiz, numarasız hatta yalnız makine numarası üzerinden kararlar alınmaktadır. Hakimler çok miktarda isimsiz dinleme kararı vermektedir. Herkesin bu yöntemle kanunsuz olarak dinlenme imkanı vardır. 4. Kanunsuz olarak denetlenmek istenen kişilerin önce telefonlarının HTS raporları incelenip, kimlerle özel ilişkilerinin olduğu tespit edilip, sonra bu numaralar aynı şekilde makine numarası IMEI üzerinden dinlenerek kişilerin özel hayatlarına ait bilgiler toplanıp kullanılmaktadır. 5. İstihbarat birimlerinin elinde bulunan veri bankaları, telefon detayları, toplu HTS raporları vesaire bilgiler, hukuksuz dinlemeden elde edilen bilgilerle birleştirilerek kişilerin özel hayatları ile ilgili önemli sırlara ulaşılıp kötü niyetli kullanıldığına dair emareler vardır. Bu şekilde daha sofistike yöntemlerle elde edilen bu bilgilerin denetimsiz, kim oldukları belli olmayan kişilerce ve kötü kullanımının sıradan insanların hayatlarını karartmada kullanılmasının önü alınmalıdır. Bugün yapılanların bir kısmını anlamakta bile zorlanılmaktadır. Gelecekte mani olmak çok zor olacaktır. 6. Önleme dinlemelerinde kullanılan sahte mahkeme kararı olup olmadığının araştırılmasında fayda vardır. Bazı kararların şekline göre hakimler tarafından verilemeyecek vasıf ve nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. 7. Önleme dinlemelerini yapan kişiler ve dinleme kayıtlarını mevzuata göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT yetkililerinin üst amirleri, müfettişler, ilgili bakanlığın müfettişlerince denetlenmesi gerekirken, bugüne kadar denetlenmediğinden dolayı keyfi bir ortam yaratılmakta olup, çok sayıda kişi kanunsuz olarak dinlenmektedir. 8. Kanunsuz olarak yapılan dinlemelerde elde edilen bilgiler birçok kişi ve yetkili için tehdit, şantaj ve ekonomik çıkar amaçlı kullanıldığına dair ciddi emareler vardır. Bu durumu önlemek için öncelikle TİB Başkanlığı'nda yapılacak bir çalışma ile 2007 yılından bu yana 1. Telefon IMEI numarası üzerinden alınan kararlardaki IMEI no'ları 2. İsimsiz telefon numaraları üzerinden alınan kararlardaki numaraların kimlere ait oldukları belirlenip, gerçeğinden farklı olarak yazılıp alınan kararlarla ilgili olarak hangi telefonun kimin tarafından kullanıldığının istihbarat birimlerinin elindeki bilgilere göre tespit edilememesi imkansızdır. 1. İsimleri bilinmesine rağmen isimsiz yapılan sadece e-mail ile dinleme taleplerinin 2. Kasıtlı yanlış verilen isimlerin 3. Kamu görevlisi olduğu, her türlü faaliyetleri bilindiği halde sanki ideolojik veya başka örgüt mensubu gibi gösterilen kişilerin 4. Üst düzey kamu görevlilerinin, özellikle İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yöneticilerinin, bakan ve genel müdürden habersiz dinlemelerin 5. Gösterilen önleme dinleme kararlarının hakim kararı olup olmadığının, ilgili kurumların güvenilir müfettiş grupları Cumhuriyet Savcıları marifetiyle araştırılmasında fayda vardır. Dinleme kararı alırken istihbarat birimlerinin hazırlayıp hakime sundukları yazı ve raporlarda örgüt mensubu, organize, uyuşturucu vesaire faaliyetleri demelerine rağmen dinlenen telefonların alakasız kişilere ve özellikle kamu görevlileri ve özel ilişkilere ait olanların hukuksuz özel amaçlı olduğu anlaşılacağından ilgililer hakkında işlem yapılmalıdır. Şu kesindir ki yapılacak incelemede başka kişiler ve örgütler adına denerek isimsiz yalnız makine numarası e-mail üzerinden karar alınarak dinlenen kişilerin çok fazla olduğu ortaya çıkacaktır. Sonra adalet müfettişleri marifetiyle dinleme kararlarının kanuna uygunluğu araştırılmalı ve sahte veya kanuna uygun olmayan kararlarla ilgili olarak işlem yapılmalı, bu konuda gerekiyorsa mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. Ayrıca önleme dinlemelerinin kanundaki terör örgütleri, casusluk gibi çok özel kişileri izlemek için konan, dinlenmek istenen telefonla ilgili temin edilebilen bilgiler üzerine de dinleme kararı verilmesi kolaylıkları, kötü niyetle, tehdit, şantaj vesaire amaçlarla kullanılma ihtimaline binaen, Adalet Bakanlığı'nca istihbari dinleme yapan kurumlara resmi yazı yazılarak, kurum amirleri ve müfettişlerce bu dinleme sistemlerinin denetlenmesi usul haline getirilmelidir. Hukuka aykırı olarak dinlendiğini değerlendirdiğimiz telefonlar İstanbul'da yapılan kanunsuz dinlemelere örnekler. 0531-730-70... ve 0531-730-70... İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Birimince Hanefi Avcı ile ilgili olarak 07-11-2009 tarihli İstanbul 250. madde ile yetkili mahkeme hakiminden alınan hakim kararı ile 356-423-023-390-090 e-mail üzerinden dinlenmekte olup, aslında bu telefonları kimin kullandığının bilinmesine rağmen başkası adına e-mail numarasına göre karar alınmıştır. Ayrıca İstanbul'da bile kullanılmaktadır. Gerçek kullanıcısı Hanife Avcı. 0531-742-87... Necdet Kılıç'a ait olup 359-740-001-170-330 e-mail üzerinden aynı kararla ancak Hanefi Avcı'dan dolayı dinlenmekte olup arkadaşına aittir. Ankara'da yapılan kanunsuz dinlemelere örnekler. Sabri Uzun, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1. Sınıf Emniyet Müdürü. Hüseyin Özalp, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı. Mustafa Aydın, Sakarya Eski Emniyet Müdürü. Namık Demir, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı. Daha birçok bakanlık üst düzey yöneticisi İçişleri Bakanı'nın ve Emniyet Genel Müdürü'nün bilgisi dışında Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından hukuksuz olarak telefon, e-mail ve başka isimler adına alınmış kararlarla uzun süredir, en az 2 yıl öncesinden başlayarak dinlenmektedir. Konuyu düzenleyen 3/7/2005 tarihli 5397 sayılı kanunla ilgili kanunlarda değişiklik yapan mevcut mevzuatımıza göre, sürenin dolması veya hakim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç 10 gün içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi sıralı kurum amirleri ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları tarafından yapılır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet Savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. Bu maddede belirlenen usul ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Hakim kararı ve yazılı emirler ... görevlilerince yerine getirilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır denmektedir. Not bu şekilde bitiyordu. Bu işin zorluğu ve aynı yöntemlerin Ergenekon ve benzeri tahkikatlarda askeri kademedeki kişilere yönelik olarak uygulandığı için tahkikatların şaibi altında kalması ihtimali nedeniyle ben de işin üzerine tam olarak gidilemeyeceği şüphesi oluşmuştu. Bunun için başbakana ulaşmalı, bu kanunsuz dinlemeleri ve insanlara tuzak kuranları anlatmalıydım. Doğrudan başbakanla konuşmak istemiyordum. Bunun için en güzel aracı başbakanlık müsteşarı Efkan Ala'ydı. Müsteşarla konuşmak için randevu ayarlamaya çalıştım. Sonunda eskiden beri tanıdığım başbakanlık müsteşarından randevu aldım ve ona bildiklerimi anlattım. İstihbarat biriminin yaptığı kanunsuzluğu, birçok kişiyi başka kişilerin adıyla, isimsiz e-mail numarasıyla dinlediklerini, hatta ikimizin de müşterek dostu olan kişilerden isimler vererek dinlenen daire başkanı, genel müdür rütbesindeki kişileri anlattım. Son soruşturmaların şaibi altında kalmaması için konunun gerektiği gibi denetlenemeyeceği kaygısını taşıdığımı, durumu başbakana aktarması gerektiğini ifade ettim. Sayın Müsteşar meseleyi İçişleri Bakanı ile görüşeceğini söyleyince, bakanla görüştüğümü, konunun başbakana anlatılması gerektiğini dile getirdim. Sonuç olarak benim üzerime düşen görevi, sistemin harekete geçmesi için elimden gelen her şeyi yaptığımı, kesin maddi delillerin nerede bulunacağını gösterdiğimi, kısa sürede müfettişlerin harekete geçtiğini, yakında müfettişlerin davacı olarak benim de ifademi alacaklarını, diğer yandan adalet müfettişlerinin hukuka aykırı kararlar veren hakimler hakkında tahkikata başladığını, Adalet Bakanlığı'nın şikayetimi iletmesi üzerine Ankara ve İstanbul savcılarının harekete geçtiğini düşünüyordum. Oysa ki öyle olmamıştı. Daha sonra İçişleri Bakanı'na bu konuda yaptıklarımı anlatmak, bilgi vermek üzere kendisinden bir iki defa randevu istedimse de cevap alamadım. 28 Ocak 2010 tarihinde Ankara'da tüm il emniyet müdürlerinin katılımı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nce bir toplantı tertiplenmişti. Toplantıya ara verildiğinde Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ın beni görmek istediğini öğrendim. Toplantı yapılan binanın üst katındaki bir odada kendisiyle görüştüğümüzde, ''Bana dilekçeni iade ediyoruz, müfettiş incelemesi yaptıramıyoruz. Çünkü bir defa müfettişler görevlendirilir ise kontrol edilemeyebilir. Her şeyi araştırabilirler, bundan dolayı bakan dilekçenin iadesini istedi, ben de geri veriyorum.'' dedi ve zarfı bana verdi. Bunun olamayacağını, dilekçenin işleme konmasını istediğimi söyleyerek ısrar ettimse de alamayacağını, istiyorsan bakana benim vermemi söyledi. Dilekçemi iadeli taahhütlü olarak gönderebilirdim ama denetlemek istemeyen bir idareye ısrarla dilekçe vermenin ne manası olacaktı? Başta hem bakan hem de genel müdür meselenin üstüne gidip konuyu denetlemek istiyorlardı. Hatta bakan doğrudan müfettiş gönderip denetletelim deyince ben yazılı dilekçe vererek işi kolaylaştıracağımı söyleyip dilekçe vermiştim. Ama şimdi İçişleri Bakanı denetim yapmıyordu. Bakanı durduran kim ve ne olabilirdi? Başbakandan başka kim olabilirdi ki? Belki başbakan gerçeği tam bilmiyordu. Son dönem Ergenekon operasyonları ve bu operasyonları gerçekleştirenler benim şikayetimle şaibe altında kalır tereddütü taşıyarak tahkikatı durdurmuştu. Olayın aslını bilse devletin bir cemaatin eline geçmeye başladığı, ileride telafisi mümkün olamayacak sıkıntıların çıkacağı anlatılırsa inceleme yaptırabileceği düşüncesiyle son bir kez meselenin etraflıca kendisine anlatılmasına çalışmaya karar verdim. Başbakanın %100 güvendiği, kafası çalışan, sır saklayabilecek ve onu anlatacaklarımı kesinlikle başbakana aktaracağına inandığım baş danışmana olayı anlattım. Kendisini ikna edecek notlar okuttum ve konunun ciddiyetini, cemaatin nerelere kadar sızdığını, neler yaptığını, ülkenin güvenliğinin ve insanların özgürlüklerinin tehlikede olduğunu anlatmaya çalıştım. Aradan zaman geçmesine rağmen hareket görmeyince bu kitabın bir an önce yazılması gerektiğine inanıp yazmaya karar verdim. Bu arada Adalet Bakanlığı dilekçeme ne yapıldığı ile ilgili bilgi beklerken, İl Savcılığından Adalet Bakanlığı'na yaptığım 12.01.2010 tarihli müracaat dilekçesinin 25.03.2010 tarihinde işleme konduğuna dair tebligatı 31.03.2010 günü aldım. 80 gün dilekçem işleme konmadan bekletilmişti. Kim, niçin dilekçemi işleme koymuyordu, neden araştırma ve soruşturma açılmıyordu ve ben bu tarihten sonra yapılacaklara nasıl güvenecektim? Üstelik yeni edindiğim bir bilgiye göre de cemaatin Adalet Bakanlığı'ndaki çok önemli elemanlarından biri Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısıymış. Bunu öğrenince bunca savcı ve hakimin, üstelik Ankara ve İstanbul dahil olmak üzere büyük illerin Cumhuriyet Başsavcılarının neden ve nasıl dinlendiğini anlamaya başladım. Bu kadar müsaade edilmemeliydi. Yaptılarsa da karşılığını görmelilerdi. Sudan sebeplerle ilin başsavcısı nasıl dinlenirdi ki? Hangi delil, hangi emare bunu gerektirirdi? Bunca hakim ve savcının dinlenmesinden elde edilen bilgilere dayanılarak takip edilip gizlice fotoğraflarının çekilmediğine, uygunsuz durumlarının fotoğraf ve filme alınmadığına ve gerektiğinde belli davalarda bir şantaj aracı olarak kullanılmadığına kim garanti verebilir? Bence bu şekilde kullanıldığından hiç kuşku yoktur. Bunun yapıldığının emareleri artık her gün basında yer alıyor. Bütün bu dinlemeler emniyet birimlerinde cemaatin en güçlü olduğu yerlerde yaptırılmış ve tüm dinlemeler emniyet tarafından gerçekleştirilmişti. Belki de emniyete bu imkanı vermek, kilit yerlerdeki hakim ve savcıların açığını bulmak için bu tertipler hazırlanmıştı. Çünkü istihbari dinleme veren hakimler sadece dinleme kararı vermiyor, dinleme kararı ile birlikte teknik aletlerle izleme ve takip, fotoğraf çekme, kamera ile filme alma, yapılmasına da izin veriyorlardı. Kararlar çoğunlukla böyleydi. Bu bilinen dinlemelerin haricinde hangi Yargıtay üyesinin, hangi hakimin, kendisi veya yakınının telefonları başka isimlerle veya e-mail numaraları ile hala dinlenmektedir. Bu bilinen yöntemlerin haricinde özel alet ve cihazlarla kimler hakkında çalışma yapılmaktadır? 37. Ayrımın sonu. Sayfa 504.